Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilois, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginal, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Yeni bir haftayı karşılıyoruz. Artık Ocak ayının da sonuna doğru hızla koşar adım gidiyoruz ama bir yandan uluslararası gündem, bir yandan ülkenin kendi gündemi hız kesmiyor. Bunun için de yepyeni başlıklar açılıyor. Bir yandan da öte yandan ve aslında doğrusunu isterseniz en net haliyle ekonomi kendini çok daha fazla hissettirmeye başlıyor. Bugün ilk yayında bir takım şeylerin artık çok sıradanlaşmasını konuşacağız. Ay takvim unutmuşuz değil mi? Neyse onu değiştiririm, o çok sorun değil. Bir takım şeylerin aşırı sıradanlaşmasını konuşacağız. Nasıl konuşacağız biliyor musunuz hem de? Artık bazı şeyler o kadar rahat, o kadar ortada konuşuluyor ki geçmişte bunlarla ilgili akıldan geçirmek bile son derece zorken yok canım olmaz falan derken bugün hard diye çok daha net bir şekilde ortada anlatabiliyorlar bazı insanlar. Aşağıdan 3 noktaya dokunur musunuz Periskop izleyicileri? Yayını paylaşsın, ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Bütün dostları çağıralım, daha kalabalık olalım burada. Hep birlikte oturalım, konuşalım. Bahsettiğim şey aslında bir tartışmayla gündeme gelmişti. Hatırlayacaksınız, bu ülkeyi tek başına yöneten kişi bir gün yüksek yargı mensuplarıyla birlikte çay toplama görüntüsü servis etti. Öyle bir görüntüydü ki bu, herkesin aklında bambaşka şeyler şekillendi. Denildi ki insanlara, ya bir dakika böyle bir şey olabilir mi? Yüksek yargıya anayasa gereği hiçbir şekilde talimatlandırılamayacağı anayasal garanti altına alınmış yargının, yüksek yargının başındaki insanlara böyle bir şey yaptırabilmek doğru mudur, değil midir? Bu tartışma aslında temelde sakat. Çünkü bunun yanlışlığı üzerinde insanlar eğer hemfikir olamıyorlarsa zaten bizim konuşacak çok şeyimiz yok demektir bir yanıyla. Ama bu bile Türkiye'de tartışılan bir şey haline geldi. Neden? Çünkü bazıları koşutsuz biat kültürünün içinde yürürken şunu söylüyorlardı. Bir dakika ya, reis yapıyorsa doğrudur bu. Oysa bir insanın talimatıyla yapılan bir şeyin doğruluğuna bu kadar kolay kâni olabilmek herkesin aklında bambaşka şeyler doğurdu. Bu sıkıntı eğer toplumun tamamına sirayet ederse, mesela yargı gibi bir kuruma, mesela İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk güçlerine dahil olan kurumlara inanç çok daha fazla azalacak. Oysa bununla ilgili zaten sıkıntı var. Hatırlayın 2002 yılında başlayan o tartışmalarda, size hani kısa zaman zaman hızlandırılmış tarih örnekleri veriyorum ya burada parlamentoda. Mesela 2002 yılında oluşturulan 3 Kasım'da AKP'nin iktidar kurmasıyla oluşturulan o parlamentodaki iki partili bir meclisten bahsediyoruz. En büyük sıkıntı Türkiye'de siyasetin kitleler tarafından artık benimsenebilir bir şey olmayışıydı. Hatta bugün kendisi de bizatihi bu konuda sıkıntı yaşanmasına neden olan insanlardan bir tanesi. Bülent Arınç meclis başkanlığı sırasında bununla ilgili çaba göstereceğine ilişkin insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştı sürekli. Dedi ki siyasetin tekrar güvenilir bir şey olduğunu anlatmak zorundayız. Bu kurum çok daha rahat, fazla şekilde ortada olmalı. Ama geldiğimiz yere bakın. Birçok ülkede demokrasi içinde bırakın böyle bir fotoğrafın insanlar tarafından gündeme gelmesi, diyelim ki kimsenin görmediği noktalarda gerçekleşmiş olsa bile, yani hani eskilerin söylemiyle şuyu vukuundan beter, yani söylentisi gerçekleşmesinden daha kötü bir kavram olarak ortaya çıkardı. Oysa biz çok net konuşuyoruz bunu. İki gün önce İşin Libya boyutunu da konuşacağız ama iki gün önce, bu Libya seyahati başlamadan önce havaalanında kendisine sorulan sorulardan bir tanesine yanıt verirken bu ülkeyi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki, bunu size tam olarak okuyayım çünkü bu emin olun Türkiye'de demokrasinin nasıl katledildiğine ilişkin vesikalardan bir tanesi olarak tarihe geçecek. O vesikalardan bir tanesi, yani bizim bu videoya ihtiyacımız olacak. Geçmişte Mehmet Ali Birant'la yan yana otururken dönemin bakanı İmren Aykut'a nasıl rahat salladığı, bugün ortaya çıkan ve bugün aynı sözler kendisi için sıkıntı yaratan lider Tayyip Erdoğan bununla ilgili sıkıntı yaşayacak. Çünkü bu kabul edilebilir, katlanılabilir bir şey değil. Bu inkar edilecek. Bakın, bu inkar edilecek. Altını çizerek söylüyorum size. Yarın bu inkar edilecek. Çünkü bunun üzerine başka gelişmeler de yaşandı. Dedi ki Erdoğan, hikayeyi biliyorsunuz. Eski EDOK komutanı, Eğitim Doktrin Komutanlığı'nın başındaki insan ki genelkurmay açısından son derece önemli bir makamdır orası. Ben de askerliğimi bağlı kıtalardan bir tanesinde bir okul komutanlığı içinde yaptığım için biliyorum. Gerçekten önemli bir mekandır. Çünkü Türkiye'de ordu için kullanılan askerlerin kısa dönem, uzun dönem, Erat'ın da katıldığı, okullar da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarının başındaki insandır bu. Eski Eğitim Doktrin Komutanı Metin İyidil'in beraatiyle ilgili, tahliye edilmesiyle ilgili kararın hemen ardından bir dakika ya bu adam bizle ertesi sabah burada konuştuk, hatırlıyor musunuz? Ya aranız olsun kardeşim, böyle karar verilmez ki. Ağırlaştırılmış müebbetten tahliyeye, beraate gelinemez. Böyle bir şey olmaz, bu ayarsızlıktır. O zaman bir sıkıntı var diye. Ama bu sorulduğu anda Tayyip Erdoğan'ın verdiği cevap şu oldu. Evet evet, bununla ilgili konuşmuştuk. Bir izleyici yazmış, yıldık bıktık. Daha önce sanki bununla ilgili konuşmuştun. Evet, ama bu cümle kurulmamıştı. Bu cümle çok daha ağrı. Bizim konuştuğumuz yer değil bu. Bambaşka bir yerdeyiz. Bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur. Ve ilginç olan şey şu. Tabii bunların hepsinin talimatlarını da verdik. Bakın, normalde demokratik bir ülkede bu söylendiği anda yargıçlar sendikası ayağa kalkar. Ama sendikaya gerek kalmadan kendine hakim diyen, o düğmesiz cübbeleri, iliksiz cübbeleri giyen insanların tamamı üzerlerinden cübbelerini alır fırlatır ve der ki sen kimsin? Bu kadar net. Talimatlarını verdik. Ne demek ya? Anayasada yazıyor kardeşim. Anayasada yazıyor. Sen siyaseten bunu içselleştirememiş olabilirsin. Doğrudur. Senin taraftarların bunun içselleştirilmesini istemiyor da olabilir. Bu da mümkün. Görüyoruz zaten. Ama anayasa yürürlükte olduğu müddetçe bu cümle kurulamaz. Burada durmadı Erdoğan. Devam etti. Kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. FETÖ'cü olması mı? Bir dakika. Kararı veren kişiler, yani o kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin hakim heyetine, o mahkemenin heyetinin tamamına FETÖ'cü diyorsanız o zaman yargılamayı siz yaptınız demektir. O zaman şöyle de bir sıkıntı çıkar ortaya. Mahkemelere niye ihtiyaç olsun ki? Siz verin kararınızı. Kimin FETÖ'cü olduğuna siz karar verin. Siz karar verin, söyleyin. Bugüne kadar da öyle yaptınız zaten. Partinizin içinde, göbeğinin deliğindeki insanları görmezden geldiniz. Dünya alem gördü. Ama sokakta trollerinizi bağırttırdığınız için, sosyal medyada onları gündeme getirip bağırttığınız, höykürttüğünüz için insanların sesleri düşük çıktı. Bakın, bu çok çok ağır bir ifadedir. Yarın inkar edilecek bu ifade. Onun için bugün tarihe not düşmemiz gerekiyor. Şunu söylemeyin. Ya nasıl inkar edilir canım? Adamın sözünün sadece yazılmış hali yok ki, videosu var, bunun hepimiz izledik. Nelerin videosu var? Nelerin sesi var? Burada asıl olan insanların gerçeğin peşine takılma kabiliyeti. Bundan korkup korkmamaları. Bu hepimizin bugün yüksek sesle bağırarak söylemek zorunda olduğumuz şey. Eğer bu böyle olacaksa, bakın size ben çok acıklı bir şey söyleyeyim. Kimilerine göre müjde, kimilerine göre çok ciddi bir kabus belirtisi bu. Yarın iktidarınız değişecek. Emin olun değişecek. Demokrasi budur çünkü. Demokraside hiçbir iktidar kalıcı değildir. İnsanlar oylarıyla iktidarları değiştirir. Yarın iktidarınız değiştiğinde bu cümle aleyhinizde kullanılacak ve yargılanacaksınız. Sırf bunun için. Emin olun bundan. Üstelik bunu yapan, sizin yaptığınızı yapan insanlar olursa, yani çok üst perdeden toplumun tepesine basarak hayat kuran insanlar olursa çok daha sıkıntılı olacak durumunuz. Çünkü diyelim ki sizin suçsuz olduğunuz bir durumda o gün ülkeyi tek başına yöneten kişi çıkıp diyecek ki sizin beraatinize hükmeden hakimlere, bu adamı beraat ettirmeyin, hepiniz FETÖ'cüsünüz, o gün isim değişecek, TOTO'cusunuz diyecek mesela. Fark etmeyecek. Aynı yere gideceksiniz. Bugün Erdoğan'ı destekleyen insanların hepsinin bunu düşünmesi gerekiyor. Bu sıradan bir cümle değil, hepimizin hayatını çok etkileyecek bir cümle. Hepimizin. Bunu söyleyen kişinin ismi değil önemli olan. Bunu söyleyen kişinin zihniyetin yönetimde olması şu anda. Bunu başkası da söylese aynı derecede tehlikelidir. Yani Kılıçdaroğlu'nun ağzına da yakışmaz bu. Devlet Bahçeli'nin ağzına da yakışmaz. Kimse söyleyemez. Bugün bu ülkede eğer cübbelerini çıkartmıyorlarsa hakimler, kendilerine yargıcız falan demesinler. Ciddi söylüyorum demesinler. Bırakın bunu artık. Bu ülkede ben hukukçuyum diye gezen insanlar şu cümleyi sindirebiliyorlarsa eğer, kendilerine hukukçu falan demesinler ya. Televizyon ekranına çıkan, o isminin altına hukukçu yazdıran, sadece hukuk fakültesini bitirdiği için adalete resmen zerre kadar inancı olmamasına rağmen isminin altına hukukçu yazdıran insanlardan bir farkınız yok. Gerçekten yok. Barolar Birliği Başkanı olan kişi bugün ortalıkta gezmesin mesela. Ciddi söylüyorum. Bu cümleyi sindirebilirse eğer, alsın kendisine verilen pasaport hakkını, dinlenmeye gitsin bir yere. Bunu söyleyelim, tekrar ediyorum. Kim olduğu önemli değil, adı değil ama hangi makamı işgal ettiği son derece önemli. Bu söylenebilecek bir cümle değil. Bakın bugün gündeme gelecek, bugün gün içinde öyle demek istemedi daire başkanlığı çalışanları el birliğiyle bu cümleyi düzeltmeye çalışacaklar. Ama bunun düzelir bir yeri yok. Bunun düzelir bir yeri yok, bu cümle düzelmez. Çünkü devam ediyor Erdoğan. Bakın diyor ki, bir gerçek var ki hak sonunda er veya geç yerini buluyor. İşte düşünün, müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi kalkıp hemen beraat ettirme veya tahliyesini verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor? Böyle bir adım nasıl atılabiliyor? Bu anlaşılabilir bir şey değil. Ve sağ olsun Adalet Bakanımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar. Biliyorsunuz o mahkeme heyeti görevden el çektirildi HSK tarafından ve onlar dağıtıldı. Ama tuhaf bir şey. Tevafuk mu dersiniz, tesadüf mü dersiniz, hangisinden hoşlanıyorsanız. Aynı saatlerde 3 aşağı 5 yukarı televizyon programında bu konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı dedi ki, yine de bunların yaşanmasına rağmen bu insanlara FETÖ'cü demek kimsenin haddi olmamalı. Oysa söyleyen kendi partisinin lideriydi. Çünkü Adalet Bakanı doğru bir noktadan çıktı. Eğer biz yargılama yapmadan birilerine FETÖ'cü, TOTO'cu, POTO'cu diyecek olursak daha sonra bu iş yargı mekanizmasının çöküşüyle sonuçlanır. Sayın Bakan gözünüz aydın. Yargımız dün değil önceki gün itibariyle çöktü. Eğer sizin dediğiniz doğruysa, bana ait değil o cümle. Yargımız tamamen çökmüş durumda artık. Üzerinde konuşabilecek hiçbir şey yok. Çünkü ülkeyi tek başına yöneten kişi, sizin partinizin de genel başkanı, aynen bu cümleyi kurdu. Hepsinin gerekli talimatlarını verdik dedi. Evet, anayasada öyle yazmadığını ben de biliyorum. Yargının kimseden talimat almayacağının yazdığının farkındayım. Defalarca da söyledim burada. Ama aynen bu cümle kuruldu. Aynen bu cümle. Noktasına ya da virgülüne dokunmadım. Ne söylendiyse aynı şekilde anlattım. Ve denildi ki Adalet Bakanımız da talimat verdi. İçişleri Bakanımızla birlikte operasyonla yakaladı bu insanları. Bilmiyorum, aranızda konuşun istersiniz. Ama bu cümle iktidarınızın üzerindedir. Bu saatten sonra sakın şunu söylemeyin. Ya neler yaşandı kardeşim, bunları da unutur insanlar. Unutturmamak bizim vazifemiz. Bunu konuşmak zorundayız. Tekrar tekrar söylüyorum. Bakın, bu sözü söyleyen insanın adı soyadı değildir önemli olan. Hangi partiden olduğunun hiçbir önemi yok. Bu sözü bir CHP'li de söyleyemez. Bir HDP'li de söyleyemez. Hiç kimse ağzını alamaz bu cümleyi. Bugün gün boyu öyle demek istemedi daire başkanlığı çalışacak bunun için. Çünkü bu cümle çok ağır, onlar da farkındalar. Çok ağır bir cümle. Yargıya talimat verdik diyor ya. Talimat verdik. Gereğini yaptı onlar da. Mahkeme heyeti dağıtıldı. Peki sizin gözünüzde muteber olmayan kararlarla ilgili neler yapıldı? Eskiden yayınlanırdı. Her ay Ankara Ticaret Odası mesela, hem Ankara içinde hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Türkiye genelinde protesto edilen çek senet sayısını, açılan kapanan iş yerlerini, takipteki alacakları falan açıklardı. Artık açıklamıyor. Bunu anlatan medya mesela o konulara yer vermiyor. Mesela yüz binlerce metal işçisinin sokağa çıkıp bir dakika kardeşim, bana insanca yaşamaya yetmeyecek para veriyorsun, ben bunu kabul etmiyorum dediğini yazmıyor mesela onlar. Görmüyor. İyi de halkın gördüğü bir şeyi istediğiniz kadar saklayın. Ne değişecek ki? Televizyon ekranına çıkarttığınız soytarılarla bunları örtmeniz mümkün değil ki. Dünya yanarken sizin ortaya çıkıp bir Netflix dizisi eşliğinde Mehdi gelirse ne olur diye andavalca bir tartışma yürütmeniz hiç kimseyi inandırmıyor artık, ikna etmiyor. Aptal bunların tamamı diyor seyredenler. Tamamı aptal. Hatta dindarlar ne diyor biliyor musunuz? Hani İstanbul'un fethi sırasında, size de çok yakın kusura bakmayın, İstanbul'un fethi sırasında Bizanslı bilim insanları meleklerin cinsiyetini tartışıyordu. Bu salakların yaptığı da aynı diyor. Yani nereden baksanız, nereden tutsanız elinizde kalıyor bu. Yayının ikinci bölümünde biraz daha göstereceğim. Dün insanlar öldürülmesinin, katledilmesinin 13. yıl dönümünde gazeteci, Agos gazetesi eski genel yayın yönetmeni Hrant Dink'i andı. Ve orada o toplantının içinde fark ettiniz bilmiyorum, konuşmaların içinde bir öfke yoktu. İnsanlar her şeyi son derece bilinçli anlattı. Buna kimin yol açtığını, bu düşmanlığı toplumda kimin yerleştirdiğini söyledi insanlar. Bunu konuştular. İnsanların bilinç düzeyinin yükseldiğini hala bugün iktidarı görmüyor. Hala cehaletten medet umuyor. Ama cehalet bile onları kurtarmayacak. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Yayının ikinci bölümünde anlatacağım. Türkiye İlimleri Araştırması. Yıllardır yapıyor zaten bunu. 26 il içinde 1000 kişiyle yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılıyor. Ve Kadir Has Üniversitesi rektörü bugün onların o sonuçların üzerinde konuşurken çok çarpıcı bir yere vurgu yapıyor. Diyor ki ilk kez farklı bir şey oluyor. Geçmişte toplumu kamplaştıran şey dindar olmak ya da olmamaktı. Bugün toplum sadece zengin ve fakir diye ayrılıyor. Hani burada anlatmaya çalıştığım şey, ekonomik kriz eğer sizin taraftarlarınızla vurursa, ki vurdu, gelen doğalgaz faturaları onların evlerine de geliyor. Onlar da aynı elektriği, aynı suyu ödemek zorundalar. Çünkü orada eliniz uzanamıyor. Ve size oy veren, cahilliğiyle övündüğünüz televizyon ekranlarında eğitim düzeyi arttıkça bize oy verme niteliği düşüyor dediğiniz insanlar artık bu kadronun içinde. Onlar da yoksul. Yani siz burada yaptıklarınızla sadece toplumun bir kesiminin önüne çıkmıyorsunuz artık. Hani o hep bahsettiğiniz %50 var ya, o %50 yok ortada. Öyle bir %50 yok. O %50'nin içinden de yoksul insanlar sizin sevmediğiniz %50'ye katılmak durumunda kaldı. Başka çareleri yok. Siz ittiniz onları oraya. Toplumu hani dindar, din karşıtı diye bölerek bugüne kadar ekmeğinize kat kat yağlar, ballar sürmüştünüz ya, artık olmuyor. Çünkü dindarın da dinsizin de asıl sorunu geçim. İnsanların cepleri yanıyor. Yiyecek bir şey bulamıyor insanlar. Öğretmenler mesela. İlk yarı yıl, ders yılı, yarı yılı bitmişken Ankara'da öğretmenler bir gösteri yapıyor ve bu toplantının içinde insanlar diyorlar ki bakın size bağırmadan, sizinle iktidarınızla dertleri yok, sizin iktidarınızın yarattığı sorunlarla mücadele ediyorlar sadece. Diyorlar ki insanlar, bir dakika ya, ben niye tanımıyorum kardeşim? Anneler babalar oraya toplanıp diyorlar ki ben bu çocuğu okutmak için ne fedakarlıklarda bulundum. Çalışamıyor şimdi. Çalışamasın, gücüm yettiği kadar bakarım ama benim de gücüm yetmiyor. Ve farkında mısınız bilmiyorum. Ön sıradaki öğretmenlerin, bu toplantılara katılanların çoğu başörtülü kadınlardan oluşuyordu. Bu Erdoğan'ın iktidarını en çok zorlayan şey. Ama şu itiraf var ya, bakın bu itiraf hepimizin masasının üzerinde, herkesin cebinde bir kağıtta durmak zorunda. Çünkü bu iktidarı yürütebilmek için, iktidarına devam edebilmek için yargının da kullanıldığını açıklıyor bize. Açık bir itiraf bu ya. Talimat verdik deniyor. Bakın gün içinde defalarca duyacaksınız bunu. Bununla ilgili koştur koştur bildiriler hazırlanacak. Ne alakası var canım, öyle denmedi denecek. Televizyon ekranına bu akşam soytarılar çıkacak yine. Bir takım daha büyük konumdaki soytarıların programlarına katılacaklar ve diyecekler ki alakası yok. Sayın liderimiz öyle demek istemedi. İlgisi yok. FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusuydu bu. Talimat verdik derken kastettiği oydu. Oysa çok açık burada yaşanan. Yargının verdiği kararın doğruluğunu, yanlışlığını tartışmak yine yargının yetkisinde bir şeydir. Sıradan insan yargı kararını, hele hele bir siyasi bu kadar net tartışmaya başlarsa biz bunun içinden çıkamayız. Hiçbirimiz çıkamayız. Dördüncü kez tekrarlıyorum. Herkes kafasına şunu iyi soksun. Bu sözleri söyleyen insanın adı, soyadı, hangi partili olduğu önemli değil. Başka bir partiden biri de söylese aynı derecede ağırdır bu. Yargıya verilen talimattan söz ediliyor çünkü. Bu şu demek, hiçbirimizin yaşamı, malı, mülkü hiçbir şey garanti altında değil. Bir kişinin bakış açısıyla alakalı bir yaşamdayız şu anda. O sizi suçlu görebilir, suçsuz görebilir. Zengin olmanızı isteyebilir. İşlerinizin iyi gitmemesini isteyebilir. Çok normal. Bu o normalizasyonu sağlıyor çünkü. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Bugün Türkiye'yi sarsması gereken bir haber. Bir eğer demokrasi içinde yaşıyor olsak gerçekten dünyanın sallanması gerekiyor. Diyor ki burada söylenen şeyle. İstanbul'la ilgili olarak çılgın proje diye adlandırılan o Kanal İstanbul'la ilgili bugünün ekonominin başında patronu olan kişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arsa almış oradan. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. Üstelik reddetmiyorlar da. Çünkü haberi yapan Hazal Ocak tam bir gazetecinin yapması gerektiği gibi kendisine de söz hakkı vermiş. Ve Hazine Maliye Bakanlığı yetkililerinden bir tanesi konuşmuş bununla ilgili. Demiş ki babası daha önce almıştı orada. Ama onun yanındaki araziler yabancıya gitmesin diye 13 dönümcük yeri de Sayın Bakanımız satın aldı. Ne zaman? Proje açıklandıktan bir yıl sonra. Bir yıl sonra. Bunu Kanal İstanbul projesiyle bağlantılı hale getirmek zorlamadır diyor ya yapılan açıklamada. Zorlama mı? Ya böyle saçmalık olur mu? Böyle bir saçmalık olabilir mi kardeşim? Türkiye'nin bugün bu haberle sallanması gerekiyor, sallanması gerekiyor. Bir ülkede asıl mali gücün yaratılmasından sorumlu olan insan kendine yaratmış mali gücü ve reddetmiyor bunu. Evet aldım. Babamın daha önceden aldığı küçük bir arazisi vardı, bir dönümlük. Onun yanındaki yerler yabancıya gitmesin diye aldım. Tesadüfe bakın ki bu alım yapılmadan bir sene önce de yine aynı kişinin kayınpederi olan Türkiye'yi tek başına yöneten kişi bir Kanal İstanbul diye çılgın proje açıklıyor. Arsa maliyetlerinin fırlayacağı, uzaya çıkacağı bir düzlem yaratılıyor yani. Nerede? Biz bilmiyoruz. Ama en azından projeyi açıklayan kişi biliyordur değil mi? E alımı yapan kişi de o kişinin damadı olunca insanlar haklı olarak bir ne oluyor diye sormak zorundalar değil mi? Burada olduğu gibi. Bu soruyu da sormak zorundayız hepimiz. Ne oluyor? Yargıya talimat verilecekse eğer, bu saatten sonra Türkiye'de demokrasiyi tartışmanın bir manası yok. Gerçekten yok. Bu en büyük örnektir işte. Ve Kadir Has Üniversitesi'nin araştırmasıyla alt alta okuduğunuz anda bu toplumda neyin nasıl değiştiğini çok rahat anlıyorsunuz. Mesela dindarlık algısının değiştiği ortaya çıkıyor. Gerekçesi bu. Dindarlık algısından bahseden, toplumun dindar olmasının öneminden söz eden insanlar böyle operasyonlar yapıyorlar işte. Arsa satın alıyorlar mesela. Halktan arsa topluyorlar. Sorun değil. Babamın arazisi yalnız kalmasın, yabancılara gitmesin diye. Bu kadar da rahat söylüyor bunu çünkü. Eğer bu ülkede kendine yargıcım diyen insanlar bu konuyla ilgili tek bir cümle etmiyorlarsa, gerçekten yargı falan tartışmanın bir manası yok arkadaşlar. Hakikaten, hakikaten yok. Hani o kutsal adalet kavramını ağzınıza alıp kirletmeyin artık. Uzak durun en azından ya. Uzak durun. Biz buna layık değiliz deyin. Ya da siz kendinizi layık görüyorsanız insanları bu noktadan uzak tutmaya çalışın. Çünkü o pisliğin bulaşmaması gerekiyor. Ama bu bakış topluma yerleştiği anda, bu rahatlık yerleştiği anda Türkiye Cumhuriyeti bir troller ordusu haline gelecek. Çok rahat hem de troller ordusu olacağız. Çünkü Erdoğan bu sözü söylerken çok iyi biliyor ki bunun karşısına çıkan insanlar FETÖ'cülükle suçlanacak. Oysa gerek yok ki. Eğer FETÖ'cülükle suçlayacaksanız Adalet Bakanı'ndan başlayabilirsiniz. O da bunun yanlış olduğunu söyledi çünkü. Başlayın ama ucunu tutamazsınız ki. Ve dünya alem kimin FETÖ'cü olduğuna, kimin olmadığına sizin karar verdiğinizi biliyor artık. Ve bu ayrımın düzgün yapılmadığının da farkında insanlar. Herkes her şeyi net bir şekilde görüyor. Ama bu sizin elinizle. Tıpkı toplumda hani o yapmak istediğiniz ama tam tersine bozduğunuz dindarlık algısı var ya, aynı onda yaptığınız gibi sizin elinizden çıkıyor. Kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Hiç kimsenin dokunmasına bile gerek yok. Siz zaten yeterince mahvedebiliyorsunuz. Ve dışarıdan bakıldığında çok net bir şekilde görülüyor. İnsanlar farklı hassasiyetleriyle, döneminde yaşanan farklı olaylarla ilgili eleştirseler bile, gelip Türkiye'de herkes en sonunda bu ayrıma takılıyor. Yani yoksullarla zenginler arasındaki o çelişkiye, orada çalıp çırpmak kavramı çıkıyor ortaya. Ve 97 yaşında bir kadının ardından, onun naaşının ardından insanlar bugün hala bir takım zorlamalarla, kimi oturduğu yerden kıçının üstünde sallayarak, eski ceza infaz yasasından giriyor, cezaevlerinde hayata dönüş operasyonlarından çıkıyor. Ama şundan kimse bahsedemiyor, bunu unutmayın. Tek bir lokmasını yemedi bu ülkenin diye. Hani o çok sık gündeme getirdiğiniz şeyler var ya, yetim hakkı, tüyü bitmemiş yetim hakkı üstelik. Onu kimin arakladığını dünya alem görüyor. Dünya alem görüyor. Yiyen de yemeyen de çok net bir şekilde üstelik bu dünyada ortaya çıkıyor. Siz görünmüyor zannediyorsunuz ama çok net görünüyor. Arkadaki kitap önemli bir kitap. Silva Hanım, Silva Özyerli, Diyarbakırlı bir Ermeni. Burada zaten kitabın başlığında gördüğünüz Amida'nın sofrası ifadesiyle. Amida Ermenice'deki karşılığı Diyarbakır'ın. Kürtçe'deki karşılığı da Ahmet biliyorsunuz. Biliyorsunuz ben yemekli tarih kitaplarına çok meraklıyım. Burada daha önce de anlattım. Mesela Takuy Hanım'ın, Takuy Tolmasyan'ın efsane kitabı İstanbul'da yeme içme kültürü üzerinden Ermeni cemaati diğerleriyle birlikte nasıl yaşıyordu, sofranız şen olsun diye bir kitapta anlatmıştım size. O kitabı tanıtmıştım. Bu kitap da bu haftanın kitabı. Son derece önemli bir kitap. Mayriklerle hayriklere adanmış, bu benim de bildiğim bir kavram değil. Ermenice'de analar ve babalara adanmış bir kitap ama yemekli bir Diyarbakır tarihi bu. Ne anlatacak bize? Neden bahsedecek? Birbirimizden korkmamayı anlatacak kitaplardan bir tanesi ya. Birlikte yaşam kültürünün, üstelik bunun yüzyıllara nasıl dağıldığının göstergesi bu kitap. Bu hafta boyunca orada duracak. Bu hafta ben size bu kitabın içinden bir şeyler anlatacağım, bir şeyler konuşacağız, bir şeyler tanıtacağız ve şunu anlatmaya çalışacağım. Ya bizim birbirimizden korkacak hiçbir şeyimiz yok ya. İsimler üzerinden, kavramlar üzerinden tartışmak var ya, o şeyler işte mesela bunun gibi tipler bak şu anda yok. Böyle çıkartabilirsiniz hayatınızdan, hiç gerek yok. Ama kavramlar üzerinden tartışmak bize hiçbir şey getirmeyecek. Çünkü bizim bir yaşam kültürümüz var. Birlikte oluşturduğumuz yaşam kültürü. Ve bunu insanların, başkalarının kırması, kopartması emin olun hiç de söylendiği kadar kolay değil. Bu kitap burada duracak ve bu hafta sonunda size kitabın bütününe ilişkin başka tanıtımlar da yapacağım. En büyük sorun mesela kitabın girişinde ele alınan konu. Et yıkanır mı, yıkanmaz mı? Tarihi bir gerçeklik üzerinden diyor ki Silva Hanım, etin yıkanması ortaya çıkışı şuradan kaynaklıdır. Eskiden kadınlar sosyal hayata çok katılmadıkları için etlerini kendileri almazdı. Evin beyi et eve et getirirdi. Ama kadın şunu bilmezdi. Ya bu et nasıl geldi? Gelene kadar ne hangi aşamalardan geçti? Kirli yerlerde mi durdu? Pis miydi? Temiz miydi? Bunun için yıkarlardı eti. Bu bile çıkış için önemli bir şey. Amida'nın sofrası bu haftanın kitabıdır. Ve söylemeyi unuttum. Aras kitaptan çıktı. Silva Özyerli'nin yemekli bir Diyarbakır tarihi. Hafta boyunca konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum bu haftayı benimle karşıladığınız için. Sağ olun, var olun. Bu önemli çünkü biz aynı şeye inanmıyoruz. Bu ilk yayın boyunca sürekli vurguladığım gibi bizim aynı partilere oy vermek gibi bir sorunumuz yok. Hatta oy vermek gibi bir sorun olmayan insanlar var. Siyasete inanmıyoruz onlar. Olabilir ama hepimiz Türkiye'ye inanıyoruz. Hepimiz birlikte konuşmanın önemini biliyoruz. Çünkü şunun farkındayız. Eğer konuşmazsak çok uzaklaşacağız ve ayrılacağız. Kitabın ismi mi? Görüyorsunuz işte orada. Amida'nın sofrası. Biz birbirimizden uzaklaşmamak için konuşuyoruz. Evet, uzlaşmak zorunluluğumuz falan yok. Hiç öyle bir sorunumuz olmadı. Ama aynı ülke için iyi hayallerimiz, iyi planlarımız, iyi projelerimiz varsa birbirimizle paylaşmak zorundayız. Bir cumhuriyete, tek bir cumhuriyete inanıyorsak ortak şekilde, o zaman o cumhuriyete değer şekilde yaşamak zorundayız. O zaman oturup konuşmak zorundayız. İyi dedin ya, bu yayın sürsün ama devamı için benim yapabileceğim bir şey var mı? Var valla, şunu yapabilirsiniz mesela. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bu kadar mı? Hayır değil. YouTube'da Ünsal Ünlü yazın arama çubuğuna. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Abone ol tuşunu gördünüz mü? Tıklayın onu. Bir mail adresiyle abone olacaksınız sadece. Paralı pullu bir şey değil. Bir de yanında zil var. Ona da dokunacak olursanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bitmedi, bitmeyecek. Niye? Çünkü bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Hepsi bu mu? Hepsi bu değil. Bizim için asıl olan birlikte olmak, oturup konuşabilmek. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra tekrar geleceğim ben buraya. Gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine geleceğim. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün, ilk gün olduğu için çok da şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.